Merhabalar, ben Deniz.
Merhabalar, ben de Olcay. True Crime Meçhule Giden Gemi podcast serimizin 109. bölümüne hoş geldiniz. Biz bu arada 2 yaşını doldurduk, değil mi
Evet,
sevgili Deniz?
ikinci yılımız kutlu olsun Olcay.
Kutlu olsun ya. Ama hiç bana çiçek falan göndermedin.
Çiçek sevmezsin ki, seviyor
Evet
musun?
abi. Çiçek sevmem ya. Ya bir nergis seviyorum ben. O da hani yani olmasa da olur yani. Sen
Tamam.
var mı böyle bir
Döndüğünde sana nergis alayım. O hangisi bilmiyorum. Yasemin'e benzeyen sanırım.
yani sadece Aralık ayında olduğu için o da yani sırf artık
Ha.
yani yoksa başka bir şeyden değil.
Peki nasılsın?
İyiyim iyiyim, hamdolsun. Sen nasılsın? Seni
İyi.
İzmir semalarında görmüşler.
Evet, sen yokken İzmir fuarına gittim. Bir gün gittim. 2 gün gittim, pardon. Ay, yalan söylüyorum. 2 gün oradaydım.
Bayağı oralarda fink atmış var, şey yapıyor. Ama biz görüşemedik sevgili kardeşimle.
Evet
Çünkü
ya.
ben de o sırada İtalya'da Bologna
İşte kardeşim, ben İzmir fuarı, sen İtalya Bologna fuarları. Böyle işte.
böyle işte biz sürekli it gibi çalışıyoruz.
Size bir şey
Yaptınız.
anlatabilir miyim?
Aa, tabii ki tabii ki, lütfen.
Kendi podcastimizmiş gibi anlatacağım. Dün
Lütfen.
başımıza bir olay geldi.
Nasıl? Hemen,
Şu
hemen
an
anlatıyorum.
bu arada şey, bu çok iyi bir bölüm olacak. Arada diyoruz ya, hani bu işte o iyi bölümlerden biri diye, o da bu. O yüzden çok uzatmayacağım. En kısa şekilde anlatmaya çalışacağım. Biraz üşüttüm ben. Anne, sen bunu dinlediğinde iyileşmiş olacağım. Merak etme anne. Önden alıyoruz kayıt. Ay, konuşamadım.
Strese girdi ya.
Şimdi
Hayır,
şöyle.
izlemeni niye bu kadar şey yaptım? Ha.
Üzülmesin. Şimdi dün arkadaşım Serkan'la beraber bir yere gittik işte. Bir tane bir şey içelim dedik böyle. Ben içeceğimi içerken yanlışlıkla onu düşürdüm. O yüzden bir tane daha istedim ki bir tane içecektim zaten. Neyse. Sonra işte biraz oturduk falan filan. Hadi kalkalım artık dedik. Hesabı istedik. Hesapta 2 tane içeceğin de parasını almışlar. Okey. Yani kibarlık beklenebilir ama alınabilir. Çok dert değil. Hiçbir servis olmamasına rağmen servis ücreti almışlar. Bak, orada bir böyle hiç hoş değil. Böyle bir benim gözüm atmaya başlıyor. Neyse, kalkacağız, olay çıkartacak değilim. Bana ne? Bir daha gitmem. Neyse, işte kredi kartıyla ödeme yapacağız, işte Serkan'la ben de işte ikiye bölüyoruz bilmem ne falan. POS makineleri çalışmıyor. Okey, işte tekrar deniyor bir şey falan böyle. Bu sırada bizi tam 40 dakika orada oyaladılar. Ama şöyle bir şey oldu. İşte biri deniyor, diğeri deniyor bilmem ne falan. Sonra Serkan'a dedim ki, Serkan özür dilerim her şeyi anlattığım için. Nakit para vermeyeceğiz dedim. Nakit isteyecekler, nakit vermeyeceğiz dedim. Burası onların mekanı, onların sorumluluğunda, onlar düşünecek dedim.
İşte bu be. İşte
Serkan
bu.
da tamam, ağız birliği yapalım dedi. Dedim yapalım kardeşim. Bu arada ben normalde hiç nakit taşımam. Yanımda o kadarlık nakit var. Bankada da o kadarlık nakdim var. Ödemeyeceğim ama ya, vermeyeceğim nakit. Neyse şey dedim işte, ya başka mekanlara sorun POS makinesini, o zaman ne yapabilirim dedim. Mekan full bu arada, ya bu insanlar ne yapacak falan böyle.
Ay, evet,
Serkan da şey
yanından da.
dedi, evet uzatacağız mı dedi. Serkan dedim, benim vaktim var, ben burada sabaha kadar otururum. Bu yani kredi kartıyla ödeme ödeyinceye kadar ben burada oturacağım dedim ya, kalkmayacağım. Neyse, en sonunda Serkan yeter be, içeride bekleyelim bari. Bu arada dışarıda hava 9 derece falan, dondum. Sonra
Of,
içeri
iyi.
gittik. İşte içeride de işte şey, bir gelişme var mı falan diye gittim, böyle nedir durumlar işte. Adam işte bankayı arıyor falan böyle. Bir yandan da söyleniyor işte, kimse nakit vermez ki zaten, iyi biz kapatalım dükkanı o zaman falan diye. Sonra nasıl olduysa artık, kapatıp mı açtı ne olduysa, POS makinesi çalıştı. Ödedik ve koşarak oradan ayrıldık. Bir daha asla oraya gitmeyeceğim. Mekanın adını söylemeyeyim şimdi, dava mava tam bilmiyorum bu işleri. Ama mesaj atarsanız söylerim.
Tabii ki, tabii ki. Ben şey olarak böyle paylaşımımızda fark ettirmeden akrostişle falan anlatırım mekanı ismini.
Güzel, güzel.
Böyle şeylerden. Ya zaten eşek yüküyle para alıyorsunuz her şeyden. Bir de böyle bir şey havası var ya. Yani sen gelmezsen başkası nasıl olsa gelir zihniyeti var. Hiç hoşlanmıyorum. Ve evet, yani gerekirse sabaha kadar orada kalınır. Tebrik ederim kardeşim
Tabii
seni.
canım. Bak, ben çok az sinirlenirim, biliyorsun beni. Ama
Evet.
sinirlendiğimde de Ya sonuna kadar uğraşırım. Hakikaten uğraşırım. Ya çünkü hep söylediğim gibi benim vaktim var.
Evet. Abi çok iyi. Yani sen sinirlendiğinde ya mesela ikimizin arasındaki sinirlenme farkı şöyle. Ben sinirlendiğimde böyle anlık korkutucu oluyorum. Surat ifademden falan. Ama sen sinirlendiğinde çekilmez bir insan oluyorsun abi. Çünkü ya seni karşıma asla almak istemem ya. Çünkü sen böyle
Ben de
sinirlendiğinde
sevdim.
onu eminim unutmazsın. Böyle ben unuttuğum an karşıma getirirsin. Mahvedersin beni yani.
Ama neyse ki çok az şeye sinirleniyorum. Bunu da tekrar söyleyeyim.
Neyse ki. Neyse, mekanı artık bitirdik. Hayatımızda o mekan bir daha asla olmayacak. Çok yakın arkadaşlarımızdan giden olursa aramızda böyle çeşitli gerginlikler olacak, değil mi? Yani...
Ya zaten gitmeyin yani bu muameleyi kimse hak etmiyor. Hayır bana dese ki yarın gelin hallederiz falan. Ben ertesi gün sabah 8'de orada olurum. Açılıncaya kadar beklerim 12'ye 1'e kadar orada.
Bir kabif aman yani. Neyse. Böyle de küçük enstantaneler.
Hazır
Hadi
mıyız?
başlayalım.
Evet efendim, favori mekanlarımızdan birindeyiz. Neresi? Texas tabii ki. Bu olayı aslında ben buldum. Yani biz bulduk. Ben yaptım. Öyle değil şey. Biz bulduk ama sonra
Buldum.
önerilerde de varmış. Geçen sene önermiş İrim Dimiriz. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bizden önce bu olayı öğrenmiştim. Yani bu arada olayı araştırırken bildiğimizi fark ettim. Ama bu kadar detaylı bilmiyorduk. Çok daha fazla uzatmadan başlıyorum. Texas'ta olduğumuzu söylemiştim. 94 yılındayız. Size Nicholas Patrick Barclay'den bahsedeceğim. Kendisi 31 Aralık 1984-80'de doğmuş. Çocukluğunun büyük bölümünde eroin bağımlılığıyla mücadele eden bekar bir anne olan Beverly Hyde tarafından San Antonio, Texas'ta büyütülmüş. Annesinin ayrıca Carrie adında bir kızı ve Jason adında da bir oğlu var. Bu çocuklar Nicholas'tan epey büyük üvey kardeşlerim. Carrie ve Jason'ın babasından boşanmış zamanında annesi ve bir daha hiç evlenmemiş. Çocuk da çok sevimli bu arada. Fotoğrafını zaten paylaşırız. Böyle masmavi gözleri olan bir çocuk. Çok küçük bir çocuk. Yani yaşıtlarına göre çok minyon. Yaklaşık 30 kilo ağırlığında ve 1,42 boyunda ve 13 yaşına doğru girmek üzere. 13 yaşına geldiğinde başı kanunlarla derde girmeye başlıyor. Neler yapıyor? Öğretmenlerini ve annesini tehdit ediyor. Mağazadan küçük bir şeyler çalıyor. Ve 14 Haziran 1994'te katılması gereken bir dava var. Çocuk mahkemesinde davası var. Hatta şöyle söyleyeyim. Nicholas ve annesi arasındaki tartışmalar nedeniyle eve birçok kez polis çağrılmış. Nicholas'ın bazen sözlü bazen de fiziksel tacizde bulunduğu söyleniyor. Komşulara göre hatta polis ayda en az 3 kez eve geliyormuş. Kız kardeşi Carrie'ye göre asla tatlı ve iyi bir çocuk değilmiş. Tam tersine tam bir sokak serserisiymiş. Okula çok az gidiyormuş. Genelde sokakta takılıyormuş. Hatta olacak bak senin ilgini çekecek bir detay. 13 yaşını bitirirken vücudunda tam 3 tane dövme varmış.
Vay, 13 yaşında bebe. Rezalet.
Diyeceksiniz ki, Olcay da diyecek ki bu yaştaki çocuğa hangi dövmeci dövme yapar? Tabii ki bir dövmeci
Yani.
dövme yapmamış. Yaşıtı arkadaşları yapmış ona bu dövmeleri. Bu dövmeler ne? Sol elinin baş parmağı ve işaret parmağı arasında T harfi var. Sol omzunda J harfi var. Sol ayak bileğinin dışında I ve N harfleri var. Yani bayağı bildiğiniz hapishane dövmeleri var. Bu harflerin ne anlama geldiğini bilmiyoruz ve çok da merak etmiyoruz aslında, değil mi?
Ya bu şey arkadaşların birbirine yaptığı dövmeleri böyle tükenmez kalemin içindeki şeyle yaptıklarını falan duymuştum ya. Uf. Onunla böyle deri altına ay
Ay
rezalet.
çok kötü. Biz
Of yani.
küçükken şey stikerli tatulardan falan yapardık yani.
Bir de şey var, Hint kınası vardı.
Tatil köylerinde değil mi?
Evet hala var galiba Hint kınası
Bak onu
şenlikleri.
yaptırık yatakta yatınca beyaz çarşaf siyah oluyordu.
Oh. Oho, annem çok öperdi beni onu yaptırsam.
Evet efendim. Bu arada çocukla ilgili kötü konuşmuş olayım. Sonuçta 13 yaşında. Tamam çocuğu suçluyoruz. Yaptığı şeyler hoş değil. Ama yani ailesi de birazcık enteresan. Ne yapmış ailesi bu durumlar karşısında? Nicholas artık öyle bir sorun haline geliyor ki Annesi Beverly, demin ablasından bahsettim. Bir tane de büyük oğlu Jason var, yani çocuğun abisi. Büyük oğlu Jason'dan küçük oğlunun yanlarına taşınmasını ve serseri oğlunu kontrol altına tutmasına yardım etmesini istiyor. Beverly'nin bu arada biraz ondan da bahsedeyim. İlk başta söyledim, uyuşturucu sorunu var. Evet, ama yani eroinini kullanıp evde takılmıyor. Yaşamak zorunda olduğu bir hayatı da var. Haftanın 7 gecesi de Dunkin Donuts'ta gece vardiyasında çalışıyor. Akşam 10 gibi işe gidiyor. Sabah 5'te işten çıkıyor. Dunkin Donuts gece mi açık Amerika'da? Ne enteresan.
Ne bileyim yani. Ama gerçi obez olmalarından belli.
O yaş o saatte donut yenir mi ya? Neyse. Daha sonrasında kısa bir mola verip bilardo oynuyor, bilardo ve birkaç bira içiyor. Sonra evine dönüyor ve uyuyor. Kızına göre Beverly her gün aynı şeyler yapıyor. Zaten 7 gün çalışan biri. Yine Kerin'in söylediklerine göre, büyük kızın söylediklerine göre, evet annenin kötü alışkanlıkları var, kesinlikle var, ama ona kötü bir anne diyemeyiz diyor. Beverly işten sonra evsizler barınağına artık çörekleri dağıtmasıyla tanınıyormuş ve şey, kızı da şey diyor, güzel şeylerimiz vardı, güzel bir yerimiz vardı ve asla yiyeceksiz kalmadık. Yani tamam, belki psikolojik olarak çok yeterli bir aile olmayabilir, ama çabalayan bir anne olduğunu söyleyebiliriz bu noktada. Tamam, anneden biraz bahsettik. Bu Jason nasıl biri, büyük abi peki? İyi bir rol modeli mi? Hayır. Annesi gelip yanına taşınmasını istediğinde Jason 24 yaşındaydı ve Utah'ta kuzeniyle yaşıyordu. Ama kız kardeş Kerin'in dediğine göre Jason'ın da kendi şeytanları vardı. 13 yaşındayken Jason kazara kendini ateşe vermişti. Yüzü ve vücudu yanmış ve yara bere içindeydi. Ne yapmış biliyor musunuz? Çim biçme makinesine benzin doldurmuş. Bunu yaparken de sigara yakmış. Yani sadece kendini ateşe vermekle kalmıyor. Bir yandan da 13 yaşındayken sigara içiyor. Nikolas da bu arada, o da 13 yaşında ya, muhtemelen aslında abisinin yolundan gidiyor. Jason abi hiç liseyi bitirmemiş, ama insanlar onun çok zeki olduğunu, iyi resim yaptığını, çok iyi bir ressam olduğunu söylüyormuş. Biraz melankolik, depresif biriymiş. İşte gitar çalıyormuş falan. Onu sevecek ya da onu olduğu gibi kabul edecek birini asla bulamayacağını düşünüyormuş. Küçük kardeşi Nikolas'a benzer bir şekilde Jason'ın da şiddetli bir öfkesi var. Kontrol edemediği bir öfke problemi var. Artı anneden de aldığı kötü bir huy var. Annesi gibi bağımlı bir kişiliğe sahip. Çok fazla içki içiyor ve kokain kullanıyor. Evet efendim, biraz kötü bir aile tablomuz var. Jason var, Jason abimiz. Ablamız var, Carrie. Annemiz var, Beverly. Bir de çocuğumuz var, Nikolas. Jason'ın benim anlatacağım hikayedeki önemi, kardeşinin kaybolmasından önce kardeşini gören son kişi. Nikolas'ın son gününden bahsedelim biraz. 10 Haziran 1994. O gün Nikolas beyaz bir gömlek, mor bir pantolon ve spor ayakkabılar giyerek evden çıkmış. Pembe bir sırt çantası taşıyor. Çantasında annesinin akşam yemeğine kadar evde olmasını söylemeden önce ona verdiği 5 doları var. Nikolas evinden yaklaşık 1,5 mil uzaklıktaki basketbol sahasına gidiyor. Orada bir süre arkadaşlarıyla takılıyor ve basket oynuyor. Herkes gittiğinde, arkadaşları gittiğinde Nikolas'ın sahanın yanındaki ankesörlü telefonu kullanarak evi aradığını ve birinin onu almaya gelmesini istediğini biliyoruz. Jason da bu istekten hiç hoşlanmıyor. Nikolas'ı azarlıyor ve diyor ki, gün ortasında, yani neden istiyorsun ki böyle bir şey? Annen çalışıyor zaten gece. Gündüz de uyuyor. Yani bu saatte zaten bir araç, ben seni araçla geliyor olsam da çok ses çıkacak. Yani bunu yapmayacağım diyor. Kendi başınasın diyor. Ne yaparsan yap diyor yani. Ve diyor ki, daha doğrusu, eve yürü diyor. Ama Nikolas bu telefondan sonra hiçbir zaman eve dönmüyor. İlginç olan şey şu, Nikolas eve dönmüyor ya, ortalık ayağa falan kalkmıyor. İlk birkaç gün annesi ve abisi endişelenmiyor bile. Açıkçası daha önce de ailesine kızıp günlerce eve gelmediği oluyormuş. Ama 3 gün geçtikten sonra artık annesi de endişelenmeye başlamış. Çünkü yanında sadece 5 doları var ve yedek kıyafeti yok. Bilerek gitmiş olamaz diye düşünüyorlar 3. günde. Ve sonunda polise gidiyorlar. Polis ne yapıyor? True Crime meçhule giden gemi dinleyicileri bunu biliyor ki, polis bu olayı sallamıyor. Çünkü çocuğu tanıyorlar ve elbet bir yerden çıkar diye düşünüyorlar. Fakat çocuk ortaya çıkmıyor. Peki, Nikolas'ın kaybolmasının ardından neler oluyor? Aile iyice dağılıyor. Anne Beverly yıllardır uyuşturucuyu bırakmak için mücadele etmesine rağmen uyuşturucu bağımlılığını yükseltiyor ve kısa sürede metadon bağımlısı oluyor. Jason da abi de aynı şekilde daha yoğun bir şekilde uyuşturucu kullanmaya başlıyor ve davranışları ve öfke problemi artık eskisinden daha şiddetli. Aile üyeleri Jason'ın bu davranışının Nicholas'ın kaybolmasıyla ilgili duyduğu suçluluktan dolayı kaynaklandığını düşünüyorlar. Çünkü ona kendi başınasın diyor ve ona yardımcı olmuyor. Sonra ne oluyor? Nicholas kaybolduktan bir ay sonra Beverly tekrar polisi arıyor. Ne oldu bizim durum? Oğlumu arıyor musunuz diye. Ama polis eve geliyor ve Beverly'yi biraz değişik görüyor. Yani bir dengesiz falan. Jason da memurlara annesinin tekrar içkiye başladığını ve oğlu kaçtığı için de bir tartışmada olduklarını söylüyor. Birkaç hafta sonra da bu arada Beverly tekrar polisi arıyor ve olay yerine gelen memur bu sefer kendi şahit oluyor. Beverly ile oğlu Jason kavga ediyormuş. Ve ne yapıyorlar? Bunda bir şey yapıyorlar. Jason'dan en azından o gün için evden gitmesini istiyorlar. Ve bir olay aile içi şiddet olarak polisin kayıtlarında yer alıyor. Sonra olaydan 3 ay sonra 25 Eylül 1994'te yine ortada hiçbir şey yok. Jason polisi arıyor ve küçük kardeşi Nicholas'ı ailesinin garajına girmeye çalışırken gördüğünü iddia ediyor. Hemen polisler olay mahalline geliyor. Çocuktan hiçbir iz yok. Ayrıca garaja ya da eve zorla girilmeye çalıştığına dair de hiçbir iş yok. Jason daha sonra bir polis memuruna şiddet uygulandığı için tutuklanacak ve uyuşturucu ve alkol kullanımı iyice abartacak. Annesi bir noktadan sonra onu evden kovacak ve bu olaydan 3 yıl sonra 1996'nın sonunda artık Jason bir uyuşturucu merkezine, uyuşturucu rehabilitasyon merkezine kaydoluyor. Peki sonra ne oluyor? Çocuğun kaybolmasından 3 sene sonra 1997 yılının Ekim ayında inanılmaz bir gelişme oluyor arkadaşlar. Çok uzak bir yere gidiyorum. Teksas'tan uzaklaşıyorum. İspanya'nın Leonara kentindeyim. Bir gençlik evinin müdürü olan Jonathan Durian, Virginia'daki ulusal kayıp ve istismara uğramış çocuklar merkezini arıyor. Dorian çocuklar sokaklarda dolaşırken bulunduktan sonra kendisine getiren korkmuş bir genç çocuk bulduğunu söylüyor. Çocuk çok korkmuş durumda, fazla konuşmuyor ama anladığı kadarıyla İngilizce konuşuyor ve bir Amerikalı aksanı var. Kısa boylu, zayıf, iki ön dişi arasında küçük bir boşluk var ve buraya şeyi soruyor. Bu tanıma uyan kayıp bir çocuk var mı diyor. Ve bu merkezde konuştuğu kadın bilgisayarında arama yapıyor, kendi taramalarını yapıyor ve diyor ki 3 yıl önce Teksas'ta kaybolan 13 yaşındaki Nicholas Barkley'i tarif ediyor olabilirsiniz. Bundan sonra Nicholas'ın fotoğrafını İspanya'daki kişiye faksıyorlar ve böylece bu fotoğrafla yanındaki çocuğu kıyaslayabiliyor John Darian ve bunun Nicholas olduğuna karar veriyorlar. Yani Nicholas Barkley memleketi San Antonio'dan 5000 mil uzakta bulunuyor. Polis hemen Beverly'ye anneye haber veriyor. Beverly de kızı Carrie ile birlikte İspanya'daki gençlik barınağını arıyorlar ve çocukla konuşmak istiyorlar. Çocuk böyle hafif fısıltıyla konuşuyor. Hakikaten İngilizce konuşuyor ve eve dönmek istiyorum diyorlar. Endülüs'te bulunan Leonara kenti İspanya'da yaklaşık 60 bin kişilik bir nüfusa sahip. Ama Nicholas Barkley buraya nasıl seyahat etti? Şu anda 16 yaşında olan Nicholas en son o gün basketbol sahasında arkadaşlarıyla beraber basket oynuyordu biliyorsunuz. Ve Nicholas'ın anlattığına göre bundan sonra Nicholas'ın anlattıklarından biraz bahsedeceğim. Basketbol oynarken ve eve gitmek üzereyken yaşıtı iki genç çocuk yanına geliyor. Onunla konuşmaya başlıyorlar. Sohbet ederken içlerinden biri arkasından yaklaşıyor, ağzına bir şey tıkıyor ve bundan sonra bildiği tek şey deniz aşırı bir yere uçuruldu ve oradan da başka ülkelerden gelmiş diğer genç çocuklarla birlikte bir odada rehin tutulduğu oluyor. O ve diğer çocuklara her gün, her gece üst düzey yetkililer tarafından sürekli olarak bir istismar uygulanıyor, cinsel bir istismar uygulanıyor. Nicholas'a yapılan şeyler çok korkunç. Böcek yemeye zorlanmış, dövülmüş, beyzbol sopasıyla iki eli kırılmış. Ve ana dilini bırakıp Fransızca konuşmaya zorlanmışlar. Bunu nasıl yapıyorlar? İşte bir kulaklık takıyorlarmış. Bu kulaklığın içinde sürekli aynı mesaj çalıyormuş. Siz siz değilsiniz. Bu da kimliklerini ve bu kabusa zorlanmadan önce onları nereden geldiklerini, bir yerde sevdikleri olduğuna dair anılarının unutulması amacıyla yapılıyormuş. Nikolas ve diğer çocuklar 3 yıl boyunca şehirden şehire, ülkeden ülkeye dolaştılar. Ve bir gün bir gardiyan yanlışlıkla tutulduğu odasının kapısını açık bırakana kadar nerede olduğuna dair hiçbir fikri yokmuş. Dışarı kaçmış, yolu bulmuş ve yardım için koşarak uzaklaşmış. Leonaris sokaklarında bir çift Nikolas'ın kaybolmuş, ağlayarak ve kafası karışık bir şekilde dolaştığını görmüş ve polisi aramış. Nikolas daha sonra gençlik sığınma evine getirildikten sonra İspanya'da olduğunu öğrenmiş ve oraya dair nasıl geldiğine dair hiçbir fikri yokmuş. Şehri tanımadığı için kaçtığı yere nasıl döneceğine dair de hiçbir fikri yokmuş. Devam etmeden önce Olcay bir yorumun var mı?
Yok yani şey çok enteresan bir vaka var karşımızda. Ya Teksas'tan başlayıp Endülüs'e İspanya'ya nasıl geldik? Ve İspanya'da neden bu insanlara Fransızca konuşma zorunluluğunda bulunduruluyor? Onu da anlamış değilim ama vardır herhalde bir hayrı.
Güzel bir noktaya değindin kardeşim. Efendim sonrasında telefonla konuşmuştu ya kız kardeşiyle. Kız kardeşi Carrie, Leonaris'teki gençlik sığınma evine varıyor ve kardeşiyle ilk kez 3 yıl sonra karşılaşıyor. Kardeşinin yani Nikolas'ın üstü başı sarılı, güneş gözlüğü ve şapkası var. Yüzünün alt kısmında boynuna dolanmış büyük bir atkısı var. Çok kimliği gözükmüyor aslında, tipi gözükmüyor ama yine de Carrie bunun uzun zamandır kayıp olan kardeşi Nikolas olduğunu hemen anladı. Ona doğru koştu ve onu kollarına aldı. Carrie o anda ne hissettiğini daha sonra şöyle açıklıyor. Sadece inanılmaz bir rahatlama hissi. Ona Pet amcana benziyorsun dediğimi hatırlıyorum. Nikolas'ın da ona onu çok sevdiğini söylediğini hatırlıyor. Ama bunun dışında çok sessizmiş. Carrie ona aile fotoğraflarını gösteriyor. İşte aradan 3 sene geçmiş, bak şu şöyle gözüküyor bilmem ne falan diye. İşte yeni update'leri veriyor ona. Ve Carrie Nikolas'ın çok büyüdüğünü, yani hatırladığından aradan 3 yıl geçmesine rağmen daha da büyük gözüktüğünü, çok farklı göründüğünü ve hatırladığından daha sessiz olduğunu söyledi. Hatırlıyorsunuz çok şey, lanet bir çocuktu yani. Ama Nikolas'ın bununla ilgili bir açıklaması var. Demin biraz bahsettim. Kaçırıldığı andan itibaren İngilizce konuşması yasaklanmış ve kimliğinin değiştirmesinin bir parçası olduğu söylenmiş ona bunun nedeniyle. Ve gardiyanlarla ve diğer birlikte tutulduğu çocuklarla iletişim kurması için Fransızca öğrenmesi gerekiyormuş. Tüm bu çocuklarla konuşması için izin verilen tek dil Fransızcaymış ve Fransızca öğrenmesi için de ses kasetleri gibi bir şeyler varmış işte kulaklarında sürekli Fransızca konuşuyorlarmış. Peki Nikolas 13 yaşından beri ne kadar değişmiş? Biraz fazla değişmiş aslında. Nikolas'ın parlak mavi gözleri ve dalgalı sarı saçları vardı. Çok tatlı bir çocuk demiştim ya, böyle boncuk boncuk mavi gözleri var. Kaçırıldıktan sonra ama 16 yaşındaki Nikolas'ın saçları daha koyu ve gözleri neredeyse kahverengi. Nikolas'ın bununla ilgili de bir açıklaması var. Bunun nedeninin işte bütün çocukların aslında görünüşünü değiştirmek zorunda kalmaları olduğunu söylüyor. Saçlarını boyamışlar, farklı renklere boyamışlar. Gözleriyle ilgili de çok korkunç bir hikaye anlatıyor. Onu kaçıranlar ona sadece işkence etmekle kalmamış, gözlerine kimyasal enjekte etmek için iğneler kullanmak da dahil olmak üzerinde tuhaf tıbbi deneyler yapmışlar. Ve bu bilinmeyen kimyasalların karışımı sonucu gözleri kalıcı olarak koyu bir renk olmuş. Aa, bu arada demin dövme demiştik ya, o üç dövmesi hala var. Hala iki ön dişi arasında küçük bir boşluk var, nitekim onun o olduğunu anlamalarını sağlamıştı. Ve en sevdiği şarkıcıyı sorduklarında hala Michael Jackson diyor. Efendim sonra çocuğa hemen Amerika Birleşik Devletleri pasaportu çıkartıyorlar. Kendi adıyla, yani Nikolay adıyla daha doğrusu, parmak izi DNA falan almıyorlar. Ona rağmen pasaportu çıkartıyorlar. Uçakta çok gerginmiş bu arada. Uçak korkusu olduğunu söylemiş kız kardeşiyle beraber uçarken. Neyse sonra havaalanına iniyor. Bütün aile onu orada karşılıyor. Herkes çok heyecanlı. Ama orada sadece abisi Jason yok. Bundan sonra şey annesi de onu karşılıyor. Bir videosu var onu paylaşırız. Biraz geride duruyor ama gayet sarılıyor oğluna. Ama şöyle bir şey var. Bundan sonra annesiyle yaşamayacak. Ablası Carrie ve Carrie evlenmiş. Onun ailesiyle yaşayacak. Çünkü bunun mantıklı bir açıklaması var. Annesi hala geceleri çalışıyor ve çocuğuyla ilgilenemeyeceği için de tek başına kalsın istemiyor. Efendim kardeşiyle yaşamaya başlıyor. Nikolas hala sessizliğine devam ediyor. Yeğeni Cody var, Carrie'nin şeyi kızı ya da oğlu pardon bunu araştırmadım çocuğu işte. Ona okulu çok özlediğini söylüyor. Nikolas biliyorsunuz pek okulu özleyecek biri değil. Yani pek başarılı değil zaten okula da gitmiyor. Ama herhalde yani bu noktadan sonra yaşadığı korkunç şeylerden sonra okulu özlemiş olabilir. Liseye gidiyor bu arada. İşte gayet ödevlerini yapıyor. Okulda flörtleştiği bir kız arkadaşı var. Ödevlerinde çok başarılı. Yeğeni Cody ile beraber ödevlerini yaparken yeğenini azarlıyor. Sen hızlıca yapamıyorsun ödevlerini diye. Her pazar ailesiyle birlikte kiliseye gidiyor. Her hafta annesini ziyaret etmek için otobüse biniyor. Carrie ve eniştesi Brian'la birlikte gezmeye gidiyor. Ve işte sınıf arkadaşlarıyla parkta takılıyor. Hatta bir gün yeğeni Cody'ye şeyi söylüyor. Aileme kavuşmak ve tekrar evde olmak gerçekten çok güzel. Bu arada yeni arkadaşları var ama eski arkadaşlarını hatırlamıyor. Çünkü beyni yıkanmış. Jason ne yapıyor? Havaalanında onu karşılamaya gelmeyen Jason ne yapıyor? Jason hala uyuşturucu kliniğinde ama artık temiz. Orada sadece çalışıyor. Birilerinin işte mentoru falan oluyor. Kliniğe yeni gelenlere yardımcı oluyor. Ancak kardeşi ortaya çıktıktan 1,5 ay sonra ancak gidip onu görüyor. Çok fazla ancak dediğimin farkındayım. Vurguya dikkat edin. Kardeş ortadan kaybolmuştu. Dönüyor. Abisi onu 1,5 ay sonra görüyor. Enteresan değil mi olacak?
Kesinlikle enteresan. Neden acaba?
Efendim bu noktada tabii ki Amerikan pasaportu veriliyor falan filan ama olay büyüyor ve suçlamalar ağır. Yani FBI'da boru değil bir devreye giriyor. Bir anlatsın diyorlar işte tüm neler yaşadığını bir de FBI'ya anlatıyor. Çünkü dediğim gibi ortada çok büyük bir suç var. FBI'da bir görevli var Nancy Fisher kendisi. FBI olarak bu tür faaliyetlerden zaten haberdarız. Dünya çapında bu tür şeylerin de yaşandığını biliyorduk diyor. Çok kötü hissediyor. Ve Nikolas yaşadıklarıyla ilgili şok edici ve midesini bulandıran inanılmaz özel ayrıntılar veriyor. Dolayısıyla kimse Nikolas'ın bunu uydurduğunu düşünmüyor.
Evet, kimse uydurmuş olabileceğini düşünmemiş. Ve bunun için konuyla ilgili özel bir dedektif tutuluyor. Dedektif Dr. Perry bu kişinin Nicholas olmadığını, tipinin tamamen farklı olduğunu söylüyor. Tamam hadi saçı gözü bir şekilde açıkladı ama kulakları bile farklı çocuğu. Perry Nicholas'ın Nicholas olmadığına dair şüphelerini FBI'dan Nancy'ye anlatıyor. Nancy Charlie'nin Nicholas'ın bir taklitçi olduğundan şüphelendiğini ilk duyduğunda ona dikkatli ol, federal bir soruşturmaya karışma gibi şeyler söylüyor. Nancy daha sonra bunu şu sözlerle açıklayacaktı. Ailenin bunu kendi aile üyeleri olduğuna dair beyanını sorgulamaya hakkım olmadığını düşündüm. Çünkü yani sonuçta nasıl yanılıyor olabilirler ki? Yani kimse bu konuda kimse yanılamaz diyor. Neden bir yabancıyı evine kabul edesin ki? Bu kesinlikle Nicholas Barkley olmalı diyor kadın. Gerçekten kanıtlamanın tek bir yolu var. Tabii ki hepimizin aklına gelen DNA. Beverly'den ve Nicholas'tan örnek almak lazım. Ama anne örneği vermiyor. Nancy bunu da şöyle anlatıyor. Artık onları kederli ve mağdur bir aile olarak görmüyordum. Onları çok şüpheli bir aile olarak görüyordum. Saklayacak bir şeyleri olmadığı sürece bir yabancıyı hayatlarına kabul etmeleri için hiçbir neden yoktu. Nicholas İspanya'dan döndükten 4 ay sonra Şubat ayının ortasında Nancy Fisher kan örnekleri ve parmak izleri için arama emri çıkartmayı başardı. Beverly ise onun benim oğlum olduğunu biliyorum. Ona bir şey vermek zorunda değilim demiş kendisine. Ama tabii ki arama emri çıkmış durumda kanuna karşı gelemiyor ve o da mecburen DNA örneğini veriyor. Beverly'nin daha DNA sonuçları gelmeden Nicholas'ın verdiği parmak izleri Interpol tarafından tespit edilmiş ve Charlie Parker ile Nancy Fisher'ın şüphelendiği gibi bu kişinin Nicholas Barkley olmadığı açığa çıkıyor. Adam Beverly'nin evin önünde tutuklanıyor. Ne diyorsun?
Wow.
Dev bir plot twist geldi ya. İnanılmaz bir şey. Yani ortaya biri çıkıyor. Nicholas Barkley olduğunu söylüyor. Kimse de bir sormuyor ki bu kimdir aga diye.
Bir şey söyleyeceğim. Şu an dinleyicilerimiz şey diyor. Aa, ben bunu bir filmde görmüştüm. Evet, gördünüz. Bunun iki tane filmi var.
Ya fakat şey yani göz renginde bir şey yapmaz mısın ya? Hadi lan oradan demez misin abi yani?
Ya abi, bir de demin şey, üzücü bir şey anlatıyorum ya aslında, işte gözü şöyle oldu bilmem ne. Onun yalan olduğunu biliyorum ya, güleceğim. Yanlış anlaşılır diye gülemiyorum. Nasıl sıkmış ya? Nasıl sıkmış? Anlatsana biraz, nasıl olmuş?
Çok acayip. Dur bir dakika anlatayım biraz bu adam da bahsedelim. Ya annesi şimdi dolayısıyla bunu acaba biliyor muydu? Yani Beverly bundan haberdar mıydı? Kabullenmek mi istemedi? Çocuğunu kaybetmiş, uyuşturucu kullanıyor. Bir yandan da evet uyuşturucu kullanıyor ve herhangi bir DNA örneği vermek mi istemiyor? Yani neden acaba? Bir yandan da abi Jason çıkıyor ve rehabilitasyon merkezinden ve kesinlikle gelir gelmez hiç inanmıyor bunun Nicholas olduğuna. Acaba yani abimi öldürdü Nicholas'ı ya da abimi kaybolmasında bir etmen. Peki neyse bu adam kim? Buna bir bakalım. Yani Nicholas Barkley olduğunu iddia eden, bu aileye giden, bir de üstüne güzelce Amerikan pasaportunu indiren, Endülüs'te bulunan, Fransızca güya dinlemeye ve konuşmaya zorlandığını iddia eden, gözüne kimyasal dökülerek göz rengi karartılan kişi kim?
Sizce nereli arkadaşlar? Sizce nereli?
Bak geliyor geliyor. Bak geliyor. Kendisi bir kere zaten 16 yaşında falan değil, 23 yaşında. Adı Frederick Bourdain ve kendisi bir Fransız.
Ya bir şey söyleyeceğim bak. Birinin kimliğini alıyorsun, İngilizceni geliştireceğine, o kişi Fransızca
Evet.
konuşturup böyle bir yalan uyduruyorsun. Helal olsun.
Kardeşim ama kimse de sana şey demiyor. Abi İspanya'da niye sana Fransız zorluyorlar? Neden yani? Neyse kendisi Interpol tarafından Bukalemun olarak da bilinen bir suçlu ve seri sahtekar. Buradan kaçıp Paris'e taşınana kadar büyük anne ve büyük babası tarafından büyütülmüş biri. Annesi Cezayirli bir göçmenle evlenmiş. Babasının kim olduğunu da hiçbir zaman öğrenememiş. Buradan bu tiplere çocukken başlamıştı. Hayatı boyunca en az 500 sahte kimliğe büründüğü iddia ediliyor. Yani kendisinin iddiası bu yönde. Şu anda 45 yaşında. Bu kimliklerden üçü gerçekten kayıp genç erkeklere ait. Frederick 5 yaşındayken büyük anne ve büyük babasıyla birlikte Mao Chams'a taşınıyor ve orada pek iyi vakit geçirmiyor. Çünkü burası gerçekten küçük bir köy ve buraya geldiği an itibariyle bir yabancı olarak görülüyor. Diğer çocuklar onunla dalga geçiyor. İşte yani sürekli bir şey var. Yabancılaştırılıyor ve ötekileştiriliyor. Ve genelde ona büyük gelen giysiler giyiyor. İşte elden düşme giysiler giydiriyor. Ona büyük annesi, büyük babası tam üstüne uymuyor. Ya aslında zorbalık görmüş bir çocuğun nasıl zorbaya dönüştüğün hikayesi olarak da inceleyebiliriz bunu. Babasının kim olduğu bilinmediği için de işte bu şey bizim bu Yeşilçam filmlerinden son derece tanıdık gelen sahnelerden biri olarak ona dalga geçiyorlar. Ve bu yüzden Frederick kendisi ve geçmişi hakkında hikayeler uydurmaya başlıyor çocukluğunun büyük bir kısmı boyunca. Frederick buradan Telegraf'a verdiği bir röportajda babasının İngiliz gizli ajanı olduğu için ortalıkta olduğunu, kendi güvenliği için babasını arayan insanlardan saklanmak amacıyla Mao Chams'ta tutulduğunu iddia etmiş. Frederick'in Cezayir kökenli olması da burada bir sorunmuş. Diğer ebeveynlerin çocuklarının onunla oynamasına izin vermediği ve kendi büyük babasını bu nedenle onu sevmediğini düşünüyormuş. Frederick büyük babasının kendi karısına ve kendi çocuklarına muhtemelen Frederick'e de şiddet uyguladığını ve kötü davrandığını iddia ediyor. Bu da bazı eski yaraları açıklayabilir deniyor. Hatırlayalım örneğin Nicholas olduğu düşünüldüğünde hiç iyileşmemiş gibi görünen kırık bir eli var. Boynunda ve bacaklarında sigara yanıkları var. Bu yüzden burada anlatmaya çalıştığımız şey şu. Frederick Bourdain'e bir noktada büyük olasılıkla çocukken bir tür istismarda da bulunulmuş. Bu izlerin çoğu da zaten bu istismardan kaynaklanıyor. Ve Nicholas olduğunu iddia ettiğinde de bu izlerin iyileşmediğini söylüyor kendisi. Nikolas ile gerçekten benzeyen bazı yanları var. O da henüz 13 yaşındayken tıpkı Nikolas gibi pek çok suça karışmış, küçük hırsızlıklar yapmış vesaire vesaire. Burda'nın bir kaplan terbiyecisi ve bir rahibi bile taklit ettiğine dair raporlar var. Benim köpeğim Hinata buna çok sinirlendi. Şu anda böyle şeyler hiç gelemez çünkü.
Haklı, haklı.
Haklı. Yani şey olayı yok. Sahtekarlığa hiç tahammül yok. Susar mısın Hinata? Teşekkürler. Ancak çoğunlukla neredeyse her zaman benzer bir karakteri candırmış, istismara uğramış ve terk edilmiş bir çocuk. Sakalı, kilosu, yürüyüşü ve tavırları da dahil olmak üzere görünüşünü değiştirmekte epey başarılı biri. Ne istersem ona dönüşebilirim demekten hoşlanıyor. Hatta bu adamla ilgili istersen Deniz ek bir bölüm yapalım seninle. Çünkü bunu anlatılacak çok şey var.
Ya evet, bence kesinlikle. Dinleyicilerimiz de istiyorsa, ya yani isteyin çünkü biz istiyoruz, belki yaparız. Bence yapalım. Lütfen yapalım.
Yani anlatalım bunu. Bu adamı herkes tanısın. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı onu sempati kazanmak için çaresiz bir çocuk gibi davranma eğiliminde olan son derece zeki bir adam olarak tanımlıyor. Burda'nın kendisi de ben bir manipülatörüm. Benim işim manipüle etmek diyor kendisi için. Fransa'da yetkililer adamın neden genç biri gibi davranmak istediğini belirlemek için bir soruşturma başlatıyorlar. Ancak cinsel sapkınlık ya da pedofiliye dair hiçbir kanıt bulamıyorlar. Ve şaşırtıcı bir şekilde herhangi bir mali neden de ortaya çıkaramıyorlar. Ya adamın böyle bir ya işe para için ihtiyacı yok. Adam bundan bayağı keyif alıyor yani aslında. Buradan sabıkalı bir yetişkin olarak kolayca hapse girebileceğini biliyor. Bir kimlik icat etmek yerine bu kez Nicolas Cage'inde bir kimlik çalmayı seçiyor. Ve bunun üzerine Teksaslı 16 yaşındaki kayıp çocuğun kimliğine bürünüyor. 23 yaşındaki buradan Amerikalı bir genç olduğuna onları ikna etmekle kalmayıp kayıp çocuğun ailesini de ikna etmek zorunda kalıyor ve ki bunu da böyle çok büyük bir zorlukla değil bayağı kolaylıkla başardığını düşünüyorum. Burada ne göre nasıl yaptı bunu nereden aklına geldi diye soruyorlar tabii ki. Diyor ki bu fikir gece yarısı aklıma geldi. Sığınma evinin ofisindeki telefonu kullanmak istemiş. Ve gerçek bir kimlik bulmak için Virginia'daki Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi'ni aramayı tercih etmiş. Düşünsene abi bir akşam evde oturuyorsun. Ne yapsam ne yapsam diyorsun. Aklına Virginia'daki Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi'ni aramak geliyor. Tabii ki yaz.
Ya bir şey söyleyeceğim. Bu adam çok değişik ya. Ne olur bölümünü yapalım. Ya dinledikçe kafasını bilmek istiyorum yani.
Ne, değil mi? Evet. Tabii İngilizce konuşarak bu işte sığınma evinin müdürünü arıyor. Ya yani, müdürü olduğunu söylüyor. Onlara Amerikan aksanıyla konuşan korkmuş bir çocuğun ortaya çıktığını haber veriyor. Buradan çocuğun kendisiyle de eşleşen bir tarif veriyor. İşte kısa boylu, zayıf, belirgin bir çenesi, kahverengi saçları, dişlerinin arasında bir boşluk olduğunu falan anlatıyor. Merkeze veri tabanlarında benzer bir çocuk olup olmadığını soruyor. Bu hikayeyi Deniz öbür taraftan anlatmıştı hatırlarsınız. Buradan merkezdeki kadının San Antonio'da kayıp olduğu bilinen Nicholas Barkley adında bir çocuk olduğunu söylediğini aktarıyor. Ya herkesi çok güzel bir şekilde kekliyor, oltayı atıyor, sazanları böyle birer birer kendine çekiyor. Yıllardır Interpol tarafından aranıyor kendisi. Buradan deneyimli bir suçlu olduğu çok açık. Oğullarını arayan perişan haldeki Amerikalı bir ailenin hikayesini duyduğunda diyor ki "Aa, tamam, ben şimdi buradan yürürüm." diyor
Pasaport
ve
gelir.
pasaport akar diyor ve kolayca bu karakteri bir ya tabii Teksaslı aileyi de yani keklemek pek de zor değil yani herhalde sonuçta
Bence
onlar
de.
başka bir galaksinin insanları ama bu onun fikri bile değil buradan daha sonra İspanyol bir polisin kendisinin Teksaslı kayıp çocuğa benzediğini söylemesi üzerine bu fikre kapıldığını itiraf ediyor. Ya çok komik değil mi? Baya böyle şey gibi. Önüne sürekli bir yemler gelmiş. O da bunları toplamış ve bir şey yaratmış gibi.
Olsun sen ya, vallahi olsun.
Evet. Ertesi gün buradan Nicholas Barkley'nin kayıp ilanının temiz kopyasını eline geçiriyor. Buradan ilana baktı ve kendi kendine ben öldüm dedi. Baya yani mizansenini de yapıyor. Nicholas'ın sarı saçları, mavi gözleri ve elinde bir haç dövmesi var. Buradan hemen harekete geçiyor. İlanı yakıyor. Saçlarını sarıya boyatıyor. Ve bir arkadaşına ve kalem mürekkebi kullanarak işte tükenmez kalem mürekkebi kullanarak Barkley'ninkine benzeyen geçici bir dövme çizdiriyor. Ama hala Bourdain'in kahverengi gözleri meselesi var. Göz rengini açıklamaya yarayacağını düşünerek kaçırma ve işkence görme hikayesini uyduruyor. Ha peki Texas aksanı sanki bunlar böyle çok geçerliymiş gibi Texas aksanını nasıl yapıyor derseniz 3 yıllık esaretin ardından İngilizce konuşmasının yasaklandığını söylüyor. Peki nasıl kaçtı? Bir gardiyan dikkatsizce kapıyı açık bıraktığında kilitli bir odadan kaçtığını söylüyor. Birkaç gün sonra ABD Büyükelçiliğinden bir yetkili eşliğinde geliyor Carrie Barkley. Buradan yüzünü bir atkıyla sarmış, şapka ve güneş gözlüğü Deniz'in anlattığı gibi her tarafı sarılı halde. Carrie'nin onun kardeşi olmadığını hemen anlayacağından emindi halbuki ama bunun yerine Carrie ona doğru koşuyor ve sarılıyor. Yani Carrie tam mükemmel bir hedef o sırada. Gerçek Sazan'ı buluyor. Yani olayı hikayenin ana kahramanı olan Sazan'ı buluyor yani. Ya inanılmaz gerçekten. Bence Carrie de şey yapmış olabilir yani ne tantana koptu abi işte geldi geldi kardeşimiz geldi diye.
Aynen, kardeşimiz. Benzemiyor ama tamam, kardeşimiz
Annesi Beverly'ye göre kızımın çok iyi bir kalbi var ve onu yönlendirmek çok kolay. Buradan Nicholas'ın her zaman yaptığı gibi ona abla yerine Carrie diye hitap etse de ve biraz Fransız aksanı olsa da Carrie onun Nicholas olduğuna dair çok az şüphesi olduğunu söyledi. Ve ya tabii adamın ya profesyonel olduğunu unutmamak gerek ama Carrie'nin de biraz fazla Teksaslı olduğunu da bence unutmamak gerek. İspanya'nın Madrid kentindeki yetkililere göre Carrie, Bourdain'in kardeşi ve gerçekten de bir Amerikan vatandaşı olduğuna dair yemin ediyor. Bunun üzerine kendisine bir ABD pasaportu veriliyor ve ertesi gün San Antonio'ya uçuyor. Buradan bir an için gerçek bir ailenin parçası olmanın hayalini kurma şansına sahip oluyor. Ancak Amerika'ya giden yolun ortasında Carrie'nin deyimiyle çıldırmaya başlıyor. Titremeye ve terlemeye başlıyor. Buradan ilk başta Carrie ve Brian'la birlikte Bourdain'in hayal ettiği Amerika'ya pek de benzemeyen sıkışık karavan evlerinde kalmaya gidiyor. Cody ile aynı odayı paylaşıyor ve biraz keşif yapmaya başlıyor. Gizlice çekmeceleri ve resim albümlerini karıştırıyor. Ev videolarını izliyor. Buradan ne zaman bir aile üyesinden Nicholas'ın geçmişiyle ilgili küçük bir ayrıntı öğrense bunu bir başkasına tekrarlıyor. Ailenin çeşitli üyeleri daha sonra buradan Nicholas olmadığı kadar soğuk davrandığında ya da garip bir aksanla konuştuğunda bunun uğradığını söylediği korkunç muameleden kaynaklandığını düşündüklerini söylediler. Buradan Nicholas'a dönüşürken aralarında esrarengiz benzerlikler olduğunu düşündüğü şeylere hayret ediyordu. Örneğin Nicholas'ın Bourdain'in doğum gününde kaybolduğu bildirilmişti ve ikisi de yoksul, parçalanmış ailelerden geliyordu. Yani bu tabii böyle inanılmaz esrarengiz bir benzerlik değil sevgili Frederick ama sen daha iyi bilirsin tabii kardeşim. Aile peki gerçekten inanmış mıydı yoksa herkes mi şovmen hikayede? Buradan şöyle diyor, Beverly kan örneğini vermeyi reddettiğinde Nicholas olmadığımı bildiklerinden şüphelenmeye başladım. İspanya'da Kerry'nin benim için her şeyi yaptığını hatırlıyorum. Bir şey bilmediğimde bana bunu kafama sokmak istediğini söylemişti. Böylece asla unutamayacağım. Sadece Nicholas olmadığını söyleyemedi. İnandı mı inanmadı mı? Bana sorarsanız hayır derdim. Bir saniye bile inanmadım. Ben onun kardeşiydim. O benim kardeşi olmama karar verdi. Sanki öyle bir yerdeydim ki benim yaptığımdan daha büyük yalanlar vardı. Vallahi ben de aynı şeyi düşünüyorum.
Evet.
Sen ne diyorsun?
Kesinlikle.
Peki bizim esas gariban kardeşimiz Nikolas nerede? Yani 13 yaşından tanıdığımız, 13 yaşındayken pek çok şeyini öğrendiğimiz, 16 yaşında kaybolan Nikolas nerede? Bu hiçbir benzerlik.
16 yaşında kaybolmadı. Bak, şey, Fransız çocuk kafanı karıştırdı. 13 yaşında kayboldu. 16 yaşında güya
Aha.
geldi ama gelen 24 yaşındaydı falan filan.
Evet, pardon. Frederick'in manipülasyonuna ben de kapıldım. Bak sonuna doğru görüyor musun?
Evet, inandım. İşte 13 yaşında geri
İnandım.
geldi. Evet, geldi, oydu.
Yine
İnanmayı
beraber
tercih ediyorum.
evlendik ya. Zaten bizim çocuğunda. Peki ne oldu yani bu çocuğa? Burada ne göre aileden biri öldürdü. Asla da inanmadılar onun Nikolas olduğunu aslında. Herkes her şeyi biliyordu. Frederick de her şeyin üstüne geldi. bayağı kullanıldı aslında yani bu hikayede diyor. Belki o yüzden Beverly evine almadı, dışarıda yatmasını istedi. Ama kızının evine aldı. Yalan testine giriyor Beverly. Nicholas nerede biliyor musun diye soruyorlar ona. Hayır diyor. Doğru gibi gözüküyor. Testi geçiyor. Ama öncesinde uyuşturucu kullanmış büyük ihtimalle. Kendisi mi oğlunu öldürdü diye ona sorduklarında, ben şiddete meyilli biri değilim. Deli gibi çalışıyorum çocuklarıma bakmak için. Neden durup dururken onu öldüreyim diye soruyor. Abisi James FBI'daki Nancy tarafından sorgulanıyor. Kendisi somurtkan bir tip. Konuşmak istemiyor çok fazla. Jason Nicholas'ın kaybolmasından dolayı bu kadar suçluluk duyduktan sonra Nicholas'ı görmeye istekli olmadığını söyledi. Bu ilk görüşmeden sonra Jason, Nancy ya da Nicholas'ın kayboluşunu araştıran herhangi biriyle tekrar konuşmayı reddetti. Ve hatta birkaç hafta sonra da aşırı dozda kokainden kendini öldürüyor. Kokain kullanıp öldürüyor kendini. İntihar mıydı? Bilinmiyor. Çünkü yani daha işte bu fake Nicholas Frederick ortaya çıkmadan önce gayet temiz aslında. Zaten rehabilitasyondan çıkmış. Yani kalırsa bu işe lanet edip intihar ediyor. Burada ne oluyor peki? 6 sene hapis yatıyor. Sonra Fransa'ya geri dönüyor ve kimlik çalmaya devam ediyor. Bunu işleyeceğiz biz Burden'i. Sonuç olarak Nicolas'la ilgili bir bilgimiz yok. Ne olduğuna dair hiçbir şey söylenmiyor çocukla ilgili. Yani muhtemelen kaçırılıp öldürüldü diye düşünüyorum.
Evet, yani işte anneyi ya da abiyi suçlayanlar var. Annenin suçlu olduğuna inanmıyorum ben. O işte sen daha iyi bilirsin de annelik belki onun olduğuna inandı, tam şey yapamadı, uyuşturucudan kafası şey falan. Ya yani annenin bilerek kötü bir şey yaptığına inanmıyorum ben. Sen?
Yani ben de inanmıyorum. Çünkü şey anne zaten o modda değil ya. O bayağı ya çalışıyor ve sonra işte uyuşturucu kullanıp sızıyormuş gibi bir
Aynen.
izlenim yaratıyor bence. Ama işte ne bilmiyorum yani diğer bu abiden biraz işkilleniyorum.
Ben de abiden şüphelendim.
Yani olabilir gibi. Bir yandan da yani şey niye ama çıkarsın ki hayatından. Yani kimsenin kimseye bir şey yok. Herkes kendi hayatını yaşıyor ve iğrenç bir hayatları var yani.
İşte belki kaza sonucu öldürdü desem ama bedeni saklayacak enerjisi bir şey de yoktur onun ya.
Evet. Aynen öyle. Ya bence şey bu çocuk bayağı uyuşturucu çetesi tarafından kaçırılmış. Belki satışa zorlanmış, başka bir yere götürülmüş olabilir yani. Sonuçta uyuşturucunun içerisinde biri ve ufak biri. Kolaylıkla kullanılabilir gibime geliyor benim.
Evet. Biraz Tristan Bürbaha benziyor.
Değil mi? Evet. Biraz ona benziyor gerçekten de. Ama Frederick muazzam karakter tabii yani. Bununla ilgili daha çok konuşmak isterim.
Peki, daha çok konuşmadan önce bir şey diyeceğim. Biraz da sempatik değil mi Frederick?
Bir de şey diyor ya. Vallahi ben bunları şey bilemem ben. Bunlar yalancı bunlar ya. Bunlar beni anladı.
Ben hadi yaptım bir şey ama onlar daha beter benden yani falan.
Ya bu arada öyle de bir havaları var hakikaten ya. Yani. Hemen gelsin de bu nasıl diye millet yedirelim diye bir şeyleri de var sanki. Abi gözü nasıl ya şey yaparsın ya, kahverengi. Kimyasal döküldü ve kahverengi oldu denir mi ya?
Karışık
Nasıl?
kimyasallar ya. Çok karıştırma, hatırlamıyorum.
Öyle anlatıyor değil mi? Ya böyle bir şey oldu anlamıyorum tam ya.
Çok kötüydü. Bir şey söyleyeyim, saçının dibi çıkmıyor mu?
Bir çok saçma. Kimse bakmıyor demek
Herhalde
yani.
dikkat
Eyvallah.
etmiyorlar. Dibin çıkmış abi.
Neredesin ya? 3 yıldır karşı. Enteresan hikaye. Hani. Bu da
Çok iyiydi
böyle.
bu arada. Çok iyiydi yani. Bu beyefendiden devam ederiz.
Evet, devam ederiz. Evet, önümüzdeki günlerde bizleri neler bekliyor Sayın Deniz? Sizi bir daha İzmir'de görebilecek miyiz? Göremeyeceğiz galiba.
İzmir'e mi geleceğim ben? Yok.
Hafta sonu var devam ediyor ya hani.
Ha, yok, gelmeyeceğim. İkinci hafta sonu yokum. Yok, hayır.
Ben pazar günü oralarda olacağım. Sevgili İlber Ortaylı hocamın imzası var. Kronik standında olacağımdır efendim. Gelmek isteyeni beklerim. Yani bunu dinledikten aslında önce de tabii imzam vardı ama bunu söylemedik. Neyse
Aa,
karşı
evet.
ama neyse canım. Şansal hafta içi zaten. Çoluk çocuğu heba etmeyelim yollarda. Böyle. Bundan sonra da var birkaç tane şeyimiz, olayımız.
Evet, oldukça söyleriz. O zaman bugün bizden bu kadar.
Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Görüşürüz.